أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما. Enam suresinin 105. ayetinden başlayarak inşallah bir bölüm ayet üzerinde konuşmaya çalışacağız. Fakat 105. ayeti direkt başlamadan öncesinde ne vardı bir hatırlayalım hızlıca, sadece mealleri üzerinde duralım. Zalikumullahu rabbukum, işte size bu anlatılanlar, yani önceki bölümden beri anlatılıp durmakta olan bilgilere uyan Allah, işte o Allah sizin Rabbinizdir. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Haliku külli şeyin, her şeyin yaratıcısı odur. Fa'buduhu, ona kulluk edin. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, o her şeye vekil olandır. 103. ayette şöyle buyuruyor Allah Teala: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ, gözler onu idrak edemez. Fakat o bütün gözleri idrak eder. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, o Allah en incelikleri bilen, onun farkında olan ve her şeyden haberi olandır. Ve 104. ayet: قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ, size Rabbinizden basiretler geldi. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ, kim şimdi işte bu basiretlerin ışığında görürse kendi için görmüştür. وَمَنْ عَمِيَ, kim de körlük yaparsa فَعَلَيْهَا, kendi zararınadır. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ, Hazreti Peygamber'in dilinden ben sizin üzerinize koruyucu değilim denildikten sonra şöyle bir bilgi veriyor bize Rabbimiz. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, 105. ayet. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, İşte biz sana ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. Yani ayet kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlarıyla ilgili birçok defa açıklama, hatırlatma yaptık. Bir kez daha hatırlatalım. Çünkü en önemli konulardan bir tanesi bu. Ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki değişik yerlerde, yani bu yaklaşık olarak 360'tan fazla ayette ayet kelimesi Allah'ın insanın bedenine, ruhuna, insanın hayatına, çevresine yerleştirdiği, insanı Allah'a götürmesi beklenen, insanı Allah'a götürmesi gereken işaretler, ipuçları, bilgi, belge malzemeleri. Yani mesela güneşin doğması, güneşin kendisi, gecenin gelmesi, gecenin kendisi, gündüzün olması, aydınlığının etrafı sarması, gündüzün bizzat kendisi, yağmur, rüzgar, doğum, ölüm, hayvanların hayatlarındaki kimi unsurlar, arıların bal yapması, buna benzer pek çok şey Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak nakledilir. Yani gören gözü olan, gördüklerinden sonuç çıkartma yeteneği olan, imkanlarını kaybetmemiş, yani düşünce imkanlarını bir kenara atmamış, aklını dumura uğratmamış insanlar için, bunların her biri Allah'ın varlığı, birliği, gücü, kudreti, sanatı, hikmetiyle ilgili belgelerdir. Bir yandan bunlar var. Allah Teala her çeşit ayeti etrafımıza yaymış, gözlerimizin önüne sermiş, onlar üzerinde düşünebilmemiz için gereken uyarıyı yapmış, malzemeleri yerleştirmiş. Bir yandan da Allah Teala indirdiği kitabında, hem önceki sayfalarda, önceki kitaplarda, hem de son kitapta Allah Teala dönmüş dönmüş anlatmış, konuyu değiştirmiş gene anlatmış. Yani mesela tarihi olaylardan bahsederek konuyu anlatmış. Göklerin ve yerin yaratılışından bahsederek konuları anlatmış. İnsanın ruhunda olup biten şeyleri anlatarak konuyu öğretmiş. İnsanın bireysel yaşamının gelişim basamaklarını anlatarak konuya dikkat çekmiş. Bazen sosyolojik, bazen psikolojik, bazen tarihi, bazen doğrudan uhrevi bir takım cümlelerle Allah Teala insanlara hakikati öğretmiş. İşte böyle geniş geniş açıklıyoruz ayetleri. Peki sonuç ne işe yarıyor? Ne oluyor bunlar böyle açıklanınca? Açıklanınca iki şey olması gerekiyor aslında. Birincisi, iman edenlerin imanının artması gerekiyor. Bilgilerinin daha sağlamlaşması gerekiyor. Bilgilerinin yavaş yavaş güçlenerek yakini bilgiye, yani doğruluğundan şüphe edilmeyen kesin bilgi aşamasına ulaşması gerekiyor. Bilginin artması imanın artmasını sonuç vermesi gerekiyor. İmanın artması insanda amellerin güzelleşmesi olarak sonuçlanması gerekiyor. Bu birincisi iman edenler açısından olay. İkincisi iman etmeyenler için de bu ayetlerin hem afakta hem enfüste hem de sayfalarda her tür açıklıkla beyan edilmiş olması düşünmeye sevk etmeli, bir öz eleştiri yapmaya sevk etmeli, o ana kadar savundukları düşüncelerini gözden geçirmeye yönlendirmeli ve sonuçta Allah'ın da lütfuyla eğer kalplerini kapatmamışlarsa hidayete vesile olması gerekir. Ama bütün bu açıklıkla anlatılımların sonunda ne oluyor? Olan şu bakın. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ Diyor ki kafirler, Hazreti Peygamber'in döneminden başlayalım. Resulullah Aleyhisselam ayetleri Allah'tan öğrendiği şekil üzere okuyup onlara her tür yöntemle geniş geniş tüm soruları çözümleyecek, tüm soruları cevaplayacak şekilde anlatınca inanmak yerine hayrete düşüyorlar. Bakın çok önemli, hayrete düşüyorlar. Niye? Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyorlar. 40 yıllık hayatı ortada. 40 yıllık hayatı boyunca herhangi bir konuda özellikle bir fikir öne sürdüğü, düşüncelerinin güzelliğiyle tanındığı falan yok. Resulullah Aleyhisselam herkes gibi yaşamış, sıradan bir Mekkeli tüccar. Tek bir özelliğe tanınmış, ahlakı güzel, güvenilen bir kişi. Zaten bu da çok önemli bir şey ama yani konu bu değil. Resulullah Aleyhisselam'ın anlatkanı dinliyorlar. Bakıyorlar ki onun bilmesi ihtimali olmayan tarihi olaylardan üstelik ayrıntılarıyla söz ediyor. Hazreti İbrahim'den, başından geçenlerden, Musa Aleyhisselam'dan, onun başından geçenlerden, efendim Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ondan sonra gelen peygamberlerin başına gelenlerden bahsediyor. Sonra dönüyor bir ayet. Evrenin yaratılışıyla ilgili bilgiler veriyor. Dünyanın ilk ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler veriyor. Sonra dönüyor başka bir defasında hayatın başlangıcıyla ve hayatın gelişmesiyle ilgili bilgiler veriyor. Dönüyor sonra başka bir defasında anne rahminde çocuğun gelişim aşamalarını neredeyse tıpatıp gözle görebileceği kadar ayrıntılı bilgilerle naklediyor. Sonra diyorlar bakıyorlar ne diyor bu adam diye. Resulullah Aleyhisselam o güne kadar duyduklarından çok daha farklı edebiyatın zirvesinde olan Kureyş Araplarının hayranlığını sağlayacak, onları hayran bırakacak güzellikte edebi cümleler kuruyor. Bütün bunları Muhammed Aleyhisselam'ın onlara göre, bu Aleyhisselam kelimesini mecburen düşürerek söylüyorum şimdi, onlara göre Muhammed'in bunları bilmesi ihtimali yok. Yani madem onun bunu bilmesi ihtimali yok, insaf ehli birisinin demesi lazım ki bunları o söylemiyor ya. Bunlara o bilgiler, Resulullah Aleyhisselam'a o bilgiler ilahi bir kaynaktan, bir üst makamdan geliyor olması lazım ama hayır öyle demiyorlar. Deraste diyorlar. Sen ders almışsın, sana birisi öğretmiş. Tabi canım elbette birisi öğretti, Allah öğretti. Yok hayır. Allah öğretti derlerse kendileri de boyun eğmek zorundalar. Allah öğretti derlerse eğer kendileri de iman etmek zorundalar. Dinlerini bırakmak, yeni bir dine geçmek zorundalar. Hayatlarını değiştirmek zorundalar. Ama bunu yapmak istemiyorlar. Atalarının dininden ayrılmayı hoş görmüyorlar. Geleneklerinden vazgeçmek istemiyorlar. Hayat standartlarını bozmak istemiyorlar. Değer yargılarından vazgeçmek istemiyorlar. Sonuç, Resulullah Aleyhisselam'a diyorlar ki sen öğrenmişsin bunları ama sen bunları Mekke'nin dışındaki birilerinden öğrenmişsin. Sen yabancı birilerinden ders almış, hakikaten iyi öğrenmiş, gelmişsin bize bunları öğretiyorsun, bunları anlatıyorsun diyorlar. Gerçi bunda bile bir tutarsızlık var da, nedir o tutarsızlık söyleyivereyim. Söylediği sözler çok güzelse, söylediği sözler hayata dair can alıcı soruların cevaplarını veriyorsa, yaratılışı açıklıyorsa, varlığı açıklıyorsa, varlığın sebebini açıklıyorsa, varlığın sonrasıyla ilgili bilgiler veriyorsa, insanların şu andaki dünyadaki hayatlarını değerli hale getirecek tavsiyeler, emirler, yasaklar, yönlendirmeler içeriyorsa, al, kimden geldiğinden sana ne? Al o zaman, yani madem güzel, güzel sözün kaynağının peşine çok düşme efendim, gayet güzel işte, al. Hayır, dedim ya, vazgeçmek istemiyorlar. İlahi olduğunu reddedince sözün güzelliğinden de kurtulacaklar akılları sıra. Onlar Resulullah Aleyhisselam'ı birilerinden ders almış, dersini iyi öğrenmiş, çok akıllı, çok zeki birisi olarak görüyorlar. Ha, bu Muhammed Aleyhisselam'ın döneminde olan olay. Orada öyle kaldı mı? Hayır, öyle olmadı. Yüzyıllardan beri İslam dinini araştıran, Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışan, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını, sözlerini, davranışlarını, yani topyekün sünnetini öğrenen, Kur'an sünnet bütünlüğünde ortaya çıkan ilahi dini araştıran insanların, aklı başında olanlarının hepsi hayranlıkla susuyorlar. Evet, yani bu din gerçekten çok güzel. Toplumsal sorunları bir su içmenin kolaylığıyla çözüyor. Sosyal adalet, ki bütün devletlerin başını ağrıtan en önemli sorundur. Gelirin dağıtılması, zenginlik kaynaklarının paylaşımı dünyadaki en önemli savaşlar sebebidir. Aile problemleri, karı koca ilişkileri, ebeveyn çocuk ilişkileri, akrabalık ilişkileri, iş hayatı yani ekonomi, sanata bakışı, sosyal hayata bakışı, siyasete bakışı, bilime bakışı, bütün bunları çok güzel bir şekilde Türkçedeki deyimle ifade edersek tereyağından kıl çekmenin kolaylığında çözümleyen bir dinle karşı karşıya oluyorlar. Tamam, al işte. Ya görmüşüm mübarek, yani al, yani mübarek kelimesi olmadı. Geri alıyorum mübarek adamlardan. Çünkü mübarek değiller. Al o zaman bu sözü. Yok, hayır, almıyor o sözü. Diyorlar ki birçok ünlü batılı filozofun, batılı düşünürün sözüdür bu. Muhammed gerçekten çağının çok üstünde bir düşünürdür diyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın öğrettiklerinin kıymetini kabul etmek yerine Resulullah Aleyhisselam'ın şahsına övgüler yağdırıyorlar. Şahsına övgüler yağdırınca ne oluyor biliyor musunuz? Şu oluyor. Bütün bu güzellikler, bütün bu güzel fikirler, bütün bu güzel bilgiler Muhammed'in kendine aitti. O öldü. Onunla beraber bunlar da öldü. O bir döneme aitti. Bu bilgiler, bu fikirler de bir döneme ait. O ölüp de dönemi geride kalınca o fikirler, o bilgiler, o yönlendirmeler de geride kaldı. Artık bu zamanın sözleri değil bunlar. Ama evet, çok güzel sözler söylemiş. Resulullah Aleyhisselam'ı düşünürler dünyasının, felsefe dünyasının bir Aristo'su, bir Sokates'i, bir Eflatun'u yapıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ı kendisinden güzel sözler sadır olmuş bir düşünür gibi görmeye çalışıyorlar. Şahsını övüyorlar. Şahsını övünce dediklerini almak zorunda kalmıyorlar. Çünkü burada önemli olan şudur. Muhammed Aleyhisselam'ın şahsı mı önemli, söylediği sözler mi önemli? Söylediği sözler önemliyse, söylediği sözler niye önemli? Bakın, aynı şeyi bir daha tekrarlayayım. Önemli olan Resulullah Efendimiz'in şahsı mı yoksa söyledikleri mi? İki, söyledikleri önemliyse neden önemli? Söylediği sözler bir takım problemlere çözümler getirdiği, insanı etkilediği için mi önemli yoksa kaynağından dolayı mı önemli? Eğer kaynağından dolayı önemlidir cümlesini söylemezseniz artık iman yoktur zaten orada. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini, kendisini problemlere çözüm üreten bir düşünür gibi değerlendirirseniz, o zaman Muhammed Aleyhisselam'ı beğenmiş olursunuz, takdir etmiş olursunuz, değerini bilmiş olursunuz ama tarihteki büyük düşünürlerden, büyük liderlerden birisi gibi olur. İsterseniz alırsınız, istemezseniz almazsınız. İstediğiniz kadarını alırsınız, istemediğiniz kadarını almazsınız. Beğendiğinizi söylediğiniz yerleri alırsınız, beğenmediğinizi düşündüğünüz yerleri almazsınız. Çünkü o tarihteki düşünürlerden bir düşünürdür. Ama eğer o peygamberse, ki işte burada devreye iman giriyor. Peygamber dediğiniz andan itibaren şu sözünü beğendim, bu sözünü beğenmedim deme lüksünüz kalmıyor. Sözleri kimisini beğenip kimisini beğenmeyeceğiniz, kimisini kabul edip kimisini kabul etmeyeceğiniz, kendisini karşısında özgür hissedeceğiniz sözler değildir. İman ettiğiniz andan itibaren o bir peygamberdir. Konuştukları da Allah'tan aldıklarıdır. Vahyidir. Vahyin bilgilerini bize aktarmaktadır dediğinizde artık orada teslim olmaktan başka çareniz yoktur. Nitekim daha sonra Medine dönemi başlayacak. Medine döneminde Müslümanlardan oluşan bir topluluk olacak. O Müslüman topluluktaki Müslümanların tavırlarından bahsederken Nisa suresinde Rabbimiz diyecek ki Allah bir konuda hüküm verdiğinde inanmış erkeklerin ve inanmış kadınların bir tercih hakkı yoktur diyecek. Yani bu kitabın vahiy olduğunu kabul ettiğinizde kitabın karşısındaki duruşunuz değişir. Özgürlüğünüz kalmamıştır artık orada. Efendim İslam insanın özgürlüğüne karşı mıdır? Yok. İslam insanın özgürlüğüne falan karşı değildir. İman edip etmemekte serbestsiniz der. Bu kadar. Cehennem boş kalacak değil ya canım yani. Birileri de gidecekler, oraya dolduracaklar tabii ki yani. Özgürlük var. Rahatlıkla gidip cehennemin dibine boylayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok yani. Cennetin ve cehennemin karşısında insan özgürdür. İmanın ve inkarın karşısında insan özgürdür. Hidayetin ve dalaletin karşısında insan özgürdür. Hidayeti tercih ettikten sonra, imanı tercih ettikten sonra, cenneti tercih ettikten sonra insanın hala özgürlüğü devam etmez. Müslüman, özgürlüğünü Allah'a teslim etmiş kişinin adıdır. Müslüman, Allah'ın ona verdiği özgür iradeyi yine özgürce kullanarak Allah'ım bunu sana geri veriyorum. Sen benim için neyi seçmişsen, neyi takdir etmiş, neyi dilemişsen, neyi beğenmiş, neyi doğru bulmuşsan ben de onları doğru bulmayı kabul ediyorum. Elimden geldiği kadar uygulayacağım. Bak hepsini yapacağım falan değil. Büyük iddialara girmiyoruz. Allah'ım kabul konusunda bir şüphem yok. Senden gelen başım gözüm üstüne. Doğru senden gelendir. Senin yanlış dediğin yanlıştır. Hakikat dediğin hakikat, batıl dediğin batıldır. Bunu kabul ediyorum peşin peşin. Uygulamaya gelince Rabbim söz veriyorum gücüm yettiği kadar. Uğraşacağım, elimden geleni yapacağım. Yasaklarından kaçınmaya, emirlerini uygulamaya çalışacağım. İşte bu teslimiyettir. Bunun için önce iman gereklidir. İman da bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu, Allah'ın bildirisi olduğunu, vahiy olduğunu kabul etmektir. Konuşan kişinin de elçi olduğunu, Allah'ın görevlendirdiği bir peygamber olduğunu kabul etmektir. Ama kabul etmediler. Sen ders almışsın. Vay Muhammed ne kadar akıllı bir adamdı. Bugün insanlık Muhammed gibi bir insanı neden yetiştiremiyor? Ya akılsız. Muhammed Aleyhisselam insanlığın yetiştirdiği bir adam değil ki. Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın yetiştirdiği birisidir. İnsanlığın yetiştirdiği birisi değildir. İsa Aleyhisselam da öyledir. Musa Aleyhisselam da öyledir. İbrahim Aleyhisselam da öyledir. Peygamberlerin değeri içinde bulundukları toplumun üstün eğitim yeteneklerinden faydalanmış, kaliteli bir eğitim almış, çok zeki insanlar olmaları değildir. Allah'ın terbiye ettiği insanlardır bunlar. Resulullah Aleyhisselam bizzat kendisi zaten kendisini anlatırken ne diyordu? Eddebeni Rabbi. Tirmizi'de geçen rivayettir. Eddebeni Rabbi. Beni Rabbim terbiye etti. Fe ahsene teddibi. Benim terbiyemi ne güzel yaptı Allah. Peygamberler Allah'ın terbiyesinden geçmiş kişilerdir. O yüzden çok kıymetlidirler. Efendim o yüzden hareketleri doğrudur ve örnektir. O yüzden sözleri her biri birer kural ifade edecek sözlerdir. Hayır dediler sen ders almışsın başka birisinden. Orada tıkanıp kaldılar. Bir ikincisi bu ayetlerin sağladığı sonuç. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ Allah işte geniş geniş anlatınca ayetlerini bilmek isteyen topluluğa beyandır bunlar. Eğer öğrenmek istiyorsan diyor Allah, al sana bak, öğreneceğin malzemeyi hazırladım. Öğrenmek mi istiyorsun? İşte bilgiyi veriyorum. Öğrenmek mi istiyorsun? İşte hakikati gösteriyorum. Güneşin doğmasının üzerinden biraz kafa yor. Ardından batması üzerinde biraz kafa yor. Ayın geceyi aydınlatışını gör. Onun karşısında hayranlık duy. Ay gözden kaybolunca bir şey düşün, yakala bunu. Bunu yine bu sure içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden öğretmişti Allah Teala. Yıldızın geceyi aydınlatmasını ve insanlara yol göstermesini gör. Bundan bir şeyler öğren ama yıldız kaybolunca bir sonuç çıkart. Öğrenmek mi istiyorsun? Bilgi malzemesini verdim diyor Rabbimiz. Hem yazılı hem de etrafa somut birer belge, somut birer delil olarak yerleştirdim. Ama bilmek istersen. Sonra 106. ayette Allah Teala Hazreti Peygamber'e dönüp, onun şahsında bize dönüp şöyle bir ikaz yapıyor. İttabi ma uhiye ileyke min rabbik. Sen Rabbinden sana vahyolunana uy. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Ve arid anil müşrikin. Müşrikleri aldırma. Boş ver onları. Müşrikler bir şeyler söyleyecekler. Ey kulum. İnandığın dinle ilgili bir şeyler söyleyecekler. İnandığın peygamberle ilgili bir şeyler söyleyecekler. İnandığın kitapla ilgili bir şeyler söyleyecekler. Efendim bu kitap 7. yüzyılda indirilmiş bir kitaptır. Hadi indirildiğini kabul etsek bile, ay lütfettiler yani, lütfen kitabın indirildiğini söylediler. 7. yüzyılda indirildiğini söylediğiniz bir kitapla 21. yüzyılda hayat yönetilebilir mi? Hayat yönlendirilebilir mi? Yahu bunu soracağına bir dene be adam. Bir dene de bir gör yani. Deneme niyeti yok. Tamam mı? İlaç şurada duruyor. İlaç senin hastalığının ilacıdır. Daha içtiğin ilk tabletten itibaren, ilk taneden itibaren iyileşmeye başladığını hissedeceksin diyorum. Üzerinde konuşuyoruz. İlaç orada duruyor. O ilaca bakıyor. Ben ilaca bakıyorum. Konuşuyoruz. Şimdi ben bu ilacı içsem iyileşir miyim ki acaba? Bu ilaç yapılalı. Yahu bunlar boş tartışmalar yani. Ala at bir tane bak işte. Ne yani? Hayatınızı zaten yazboz tahtasına çevirmişsiniz. Hayatınız deneme tahtası. Bir taraftan bir tarafa savrulup duruyorsunuz. Bir tanrıyı bırakıp başka bir tanrıya koşturuyorsunuz. Yani bu böyledir zaten. İlahi bir dine bağlanmamış olan, ilahi bir kaynağa bağlanmamış olan insan kendi tanrısını kendisi icat eder. Kendi tanrısını kendisi icat edenler ise sürekli tanrı yenilerler. Şöyle aklınıza gelmesin efendim, Budizm 4000 yıldan beri var, Hinduizm 3000 yıldan beri var, Zerdüştilik 2500 yıllık, 3000 yıllık bir geçmişi var. Tanrılarını değiştirmediler, yok öyle bir numara. Tanrı nasıl konuşuyor? Tanrılı adına konuşan birileri var. Tanrısı kendisi konuşmuyor ki, tanrıları adına konuşan birileri var. Sürekli dinde yeni içerikler oluşturuyorlar. Bu kitap uyuduğunuz zaman hayatınızı güzelleştirecek, inancınızı, düşüncenizi, değerler sisteminizi ve bil fiil, somut hayatınızı güzelleştirecek, dünyanızı yaşanabilir bir dünya haline getirecek, ahirette de cennet kazandıracak olan kitaptır. Ey Müslümanlar, müşrikler ne derse desin, aldırmayın, siz Rabbinizden indirilene uymaya devam edin. Öyle ya efendim, Hristiyanlar bu kitapla ilgili bir şeyler söyler, onlara cevap vermekle uğraşın. Yahudiler bir şeyler söyler, onlara cevap vermekle uğraşın. Budistler bir şey söyleyecek, onlara cevap verin. Ateistler bir şey söyleyecek, onlara cevaplar yazın. Agnostikler bir şey söyleyecek, onlara cevaplar verin. Yani çok affedersiniz, çok affedersiniz ama yani bir deyim olduğu için kullanıyorum. Köpek taşlamakla bunun sonu gelmez ki yani. İnandığın bir din var ey Müslüman. Sana indirilen bu kitaba tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Sen müşrikleri aldırma. Allah'ım onların da Müslüman olmasını istiyorum. O yüzden onların da her iddiasına cevap vermeye, her problemlerine ulaşmaya, her iddialarına bir karşılık vermeye çalışıyorum. Onlar da Müslüman olsalar fena mı olur? Fena olmaz tabii ama bak 107. ayette Rabbimiz şöyle söylüyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا Allah dileseydi, yani Allah herkesin aynı dinde olmasını dileseydi, onlar zaten ortak koşamazlardı. Allah öyle bir fırsat vermezdi. Biraz önce bahsettim. Allah insanı küfür ve iman karşısında serbest bırakıyor. Özgürlük var. Rabbimiz bütün insanların hidayette birleşmesini dileseydi, bunu yapmak Allah için zor değildi. Kalpler Allah'ın elindedir. Resulullah Aleyhisselam diyor ya, müminin kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Kah o yana kah bu yana çevirir durur diyor yani. Madem ki kalpler Allah'ın elindedir ve madem ki Allah dilediğini yapabilendir, sınırsız bir kudret sahibidir. Kaldı ki zaten insanı yaratan, yaratılışta düzene koyan Allah'tır. O şekilde yaratır, o şekilde düzenlerdi ve insanların hepsi Allah'ı bilen, tanıyan ve ona güzelce kulluk yapan varlıklar olabilirlerdi. Ama yani o zaman insanın yaratılışının ne esprisi olurdu ki? Gerçekten ne anlamı olurdu ki? Ta yaratılışı anlatan ayete, Bakara suresinin başına dönüyoruz. Allah Teala insanı yarattığını, yaratacağını söylediğinde, haber verdiğinde melekler demişlerdi ki ya Rabbi niye yaratacaksın ki bunu? Biz sana zaten güzelce kulluk ediyoruz. Biz seni tesbih ve takdis edip duruyorken senin kan döküp bozgunculuk yapacak bir varlığı yaratmanın sebebi ne? Niye yaratacaksın demişti de Allah onlara sizin bilmediğinizi biliyorum demişti. Allah'ın muradı bu değil ki. Herkesin Allah'ı bilmesi, tanıması, gönülden kulluk etmeyi melekler yapıyor zaten. Tür olarak yeni bir türe, bir insan denilen bir canlı türüne ne gerek vardı ki sanki? Allah'ın bu konuda muradı farklı. Allah bu sefer özgür iradesiyle imanı tercih edecek, akledecek, bilgi sahibi olacak, hikmet sahibi olacak, kendi isteğiyle, bilgisiyle, bilinciyle Allah'a kulluğa yürüyecek bir varlık istedi Allah. Ey Müslüman, sen de anlatacağını anlat, duyuracağını duyur, söyleyeceğini söyle ama yani uzatma artık, düşme peşine. Sen kendin sana vahyolunana uy. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Ey peygamber, ey Müslüman, seni müşriklerin üzerine, inanmayanların üzerine koruyucu yapmadık. Koruyamazsın ki zaten. Kendi kalbimize bile söz geçiremediğimiz zamanlar oluyor. Kendi çocuğumuzun isteklerini, inancını, düşüncelerini istediğimiz gibi yönlendiremiyoruz, görmüyor muyuz? İman üzere yaşayan, hidayet üzere yaşayan, doğruluk üzere yaşayan annelerin, babaların, hakikati inkar eden, dinden uzaklaşan, imandan kopuk yaşayan, küfre neredeyse Allah korusun yönelen çocukları oluyor da ağlıyorsun karşısında ya. Çocuğuna sözün geçmiyor. Başka insanları konuşmakla ikna edebileceğimizi, her sorularına cevap verirsek eğer iman edeceklerini nereden çıkarttınız? İman etmemenin sebebi soruya cevap bulamamak değildir ki. Allah aşkına Mekke'nin müşriklerinden hangisi Resulullah'a gelip bir sorusu sorup o soruya cevap alamadığı için inkar etti ki yani? Hangisi gelip de Muhammed şu soruyu çözemediğin için ben iman etmiyorum. Şu konumda kafamda bir karışıklık var, sen de bunu gidermediğin için iman etmiyorum diyen kim oldu ki yani? Kendimizi gereksiz yükün altına sokmaya gerek yok. İmanı, İslam'ı, Kur'an'ı olabildiği kadar iyi bir şekilde anlatmaya ve temsil etmeye çalışırız. Bir daha belirtmeyin. İmanı, İslam'ı, hidayeti, Kur'an'ı, İslam dininin tümünü gücümüz yettiği kadar, olabildiği kadar doğru anlatmaya, güzel anlatmaya ve şahsımızla temsil etmeye çalışırız. Sonrası herkesin kendi tercihidir. İnsanların iman etmesi insanların tercihidir. Allah'ın elbette ki hidayet etmesi vardır. Allah'ın hidayet etmesi bizim bazen görebildiğimiz, bazen göremediğimiz, bazen anlayabildiğimiz, bazen anlayamadığımız bir takım illetlerden, hikmetlerden kaynaklanmaktadır. Bu Rabbimize ait bir alandır. Onu biz bilmeyiz. Ama biz beşer dünyasında bakıyoruz ki kalbini imana açmamış insanlar var. Birçok değişik sebepten dolayı. Ey Müslüman yani sen de bu konuda elinden geleni yaptıktan sonra gereksiz çabaya girme. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَك۪يلٍ Onların yerine hesap verecek olan sen değilsin. Onların yükünü çekecek olan da sen değilsin. Anlat ve çekil. Ama hemen 108. ayette önemli bir uyarı var. Ama yani dinini anlatmak için uğraşırken, bir din tartışması yapıp dururken ben İslam'ı anlatıyorum. Karşımdakiler bana maddeciliği anlatıyorlar, materyalizmi anlatıyorlar. Hristiyanlığı, Yahudiliği anlatıyorlar. Laikliği anlatıyorlar. Efendim, bilimselciliği anlatıyorlar. Ateizmi anlatıyorlar, deizmi anlatıyorlar. Yani karşılıklı bir çabanın, çalışmanın, çatışmanın, münazaranın, münakaşanın içerisinde birbirimize din anlatmaya çalışıyoruz. O bana kendi dinini anlatmaya, kabul ettirmeye, ben ona kendi dinimi kabul ettirmeye çalışırken bazen bir yanlış yapılabilirmiş. Allah Teala hemen uyarıyor. 108. ayet. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Dinini anlat ey Müslüman. Dinini anlat ama dinini anlatırken karşı taraftakinin kutsallarına sövme. Karşı tarafının kutsallarını aşağılayacak, onu tahrik edecek, onu dinine daha fazla bağlanmaya sevk edecek kışkırtıcı cümleler kurma. Yanlışlığını anlat, batıl olduğunu göster. Neden batıl olduğuyla ilişkin en çarpıcı cümlelerini, en çarpıcı örneklerini bul ve söyle. Elinden geleni yap. Ama hakaret yok. Neden? Çünkü hakaret edersen bu karşı taraftakilerin bir, kendi dinlerine bu sefer fanatiklikle sahip olmalarına, sarılmalarına sebep olur. Öyle olmuyor mu? Şöyle bakıyorsunuz. Bazen, hadi çok basite indirilmiş bir örnek vereyim. İnsanlar değişik siyasi gruplara bölünmüş durumdalar. Değişik dini gruplara bölünmüş durumdalar. Hadi diyelim siyasi gruplara bölünmüş insanlar kendi aralarında siyasi bir konuyu tartışırken taraflardan bir tanesi normalde yapması gereken şey karşı tarafın siyasi görüşlerini eleştirmesi, tutarsızlığını göstermesi, neden yanlış olduğunu düşündüğünü anlatması gerekiyor. Bunu yapmak yerine o siyasi partinin liderine söver. Şimdi o siyasi partinin liderine sövüp ailesine ilişkin kötü şeyler söyleyip kendisine ilişkin ne bileyim alçaltıcı, hakir görücü şeyler söylediğinde bu taraftaki bu sefer fanatiklikle sarılır grubuna. Düşünmeyi bırakmıştır artık. Orada savunmaya geçer. Savunmakla kalmaz. Devamını okuyalım ayetin. فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Onlar düşmanca, bilgisizce onlar da Allah'a söverler. Karşı taraftakinin inkara saplanıp kalmaması için, karşı taraftakinin inkara dolu düzgün koşmaması için, Allah'a düşman olmaması, Kur'an'a düşman olmaması, İslam'a düşman olmaması, Müslümanlara düşman olmaması için senin de kullandığın dilde bir dengen olmalı. Yanlışlığını göstermek başka, sövmek başka bir şeydir. Sövmek yok. Sizin de ilahlarınızın da diye başlayıp bundan zaten bir sonuç çıkmaz. Sövmek bir açıklama değildir. Sövmek bir bilgi işi değildir. Sövmek bir hikmet değildir. Sövmek bir mücadele biçimi de değildir. Maksadımız karşımızdaki insanı kazanmaktır. Maksadımız karşımızdaki insanı aşağılamak değildir. Kalbine gidecek bir yol bulmaya çalışıyoruz. Elindekinin yanlışlığını göstermeye çalışıyoruz. Elindekinin yanlışlığını gösterirken elindekini bir yandan da çekip almaya kalkarsanız vermez. Seni de dinlemez, bütün gücüne sarılmaya kalkar. Bu sefer onun o batıl dinde fanatikçe kalmasının sorumlusu sen olursun. Allah korusun. Üslupsuzluk kötü şeydir Müslümanlar. Üslupsuzluk kötü şeydir. Müslüman bilgiyle konuşmalı. Müslüman hikmetli konuşmalı, Müslüman edepli konuşmalıdır. Müslümanın bilgili olması, hikmet sahibi olması, edeple süslenmediğinde istenilen sonucu vermez, Hatta gelecek adamı ürkütür. Ne kadar güzel bir uyarıdır. Kafirle olan münakaşada bile, kafirle olan münakaşada bile, müşrikle münakaşada bile edepli bir dil kullanmayı emreden bir dindeyiz. Müşrikle tartışırken, inkarcıyla tartışırken, onun inançlarını konuşurken edepli bir dille, düzgün bir dille, hakaret içermeyen cümlelerle konuşmayı emreden bir kitabımız var. Ve biz Müslümanlar birbirimizle konuşurken yapmadığımız hakaret bırakmıyoruz ya. Üstelik karşımızdakiler Müslüman, sadece Müslümanlığı anlayış biçimleri seninkiyle aynı değil. Kitabı inkar etmiyor, peygamberi inkar etmiyor. Kitaptaki bazı ayetleri senin anladığın gibi anlamıyor. Hazreti Peygamber'den nakledilen kimi bilgileri senin anladığın gibi yorumlamıyor. Ve biz kendi aramızda konuşurken edepli bir dil tutturmak boynumuzun borcuyken, kafire saygılı konuşmak emredilen bir dinde olduğumuz halde Müslümana bile saygı göstermiyoruz. Sonuç, hiçbir hayır hasıl olmuyor. Münakaşalarımızda, münazaralarımızda amaç karşımızdakini kazanmak olmaktan çıkıyor. Sadece karşımızdakini yenmek en önemli hedefimiz hale geliyor. Onu susturdum. Bunu söylemeyi çok seviyoruz ha. Susturdum. Bana cevap veremedi. Çok mu mutlu oldun yani? Tartıştığın bir kişinin sana cevap verememesi, yani çok kıymetli Müslümanlar, Allah aşkına bu konuyu kendinizle ilişkilendirerek dinleyin. Başkası üzerinden dinlemeyin. Kendi yaptığınız üzerinden düşünün. Bir laf söyledim, bir cümle söyledim, bir örnek verdim, bana cevap veremedi, kala kaldı. Yahu sana cevap veremediyse belki o yetersizdir, o yüzden cevap verememiştir. Aynı düşünceyi savunan başka birisiyle karşılaşsaydın belki de o cevap verebilecekti. Kendi üstünlüğünü mü kanıtladın yani? Kendinin söz gücünün ne kadar büyük olduğunu kanıtladın. Yenmenin o şehvet dolu hissine kaptırdın kendini. Halbuki Hazreti Peygamber'in din anlatırkenki hisleri kesinlikle böyle değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz'i defalarca uyarıyor. Ey Peygamber, onlar iman etmediler diye sen kendini neredeyse helak edeceksin, parçalayacaksın, böyle yapma diye Peygamber Efendimiz'i Allah Teala defaatle uyarıyor Kur'an'da. İman etmiyorlar, iman etmeyecekler diye uykusu kaçan, panikleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Tartışmalarda tek bir hedefimiz var. Karşıdakini yenmek. Yenmek için de her tür hakareti, saldırı cümlesini kullanmayı kendimize hak olarak görüyoruz. Bu kafirle olan münakaşada bile caiz değilmiş. Rabbimiz En'am suresinin 108. ayetinde bize bunu yasaklıyor. كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte bakın, her ümmete yaptıklarını süsledik. Her ümmet yaptıklarını güzel görür. Buradaki ümmetten kastımız dini gruplardır. Yani Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler, Budistler, Hindular, agnostikler, ateistler, deistler. Bir de her dinin içerisinde kendi alt dalları olan, alt birimleri olan dini gruplar vardır. İşte bu dini grupların her biri, hem büyük ana gruplar hem de ana grupların içerisindeki alt grupların hepsi yaptıklarını güzel görürler. Hepsi düşüncesini beğenir, yaptığını beğenir, kendini doğru yolda görür. Hayat böyledir. Bu hiçbir zaman bitmemiştir. Dünyada hiçbir zaman insanlar tek din üzerine birleşmemişlerdir. Bir dinin içindeki insanlar hiçbir zaman o dini anlamak konusunda tek görüş üzerinde birleşmemişlerdir. Bizzat Efendimiz hayattayken, Resulullah Aleyhisselam hayattayken bile sahabiler
Hazreti Peygamber'i ve ayetleri anlamak konusunda Resulullah'ın bizzat müdahalesi oluncaya kadar farklı şeyler söyleyebiliyor, farklı şeyler savunabiliyorlardı. Farklı davrananları da vardı. Hazreti Ebubekir'in devlet yönetmekteki siyaseti farklı, Hazreti Ömer'in devlet yönetmekteki tarzı daha farklıydı. Hazreti Osman bambaşka bir çizgiye geçmişti. Ve bunların her biri bizim için çok kıymetli insanlar. Önemli bir bilgi, bir daha tekrarlıyoruz. Tarih boyunca hiçbir zaman insanlar tek din üzere birleşmemişlerdir. Bu bir. Tarih boyunca hiçbir zaman bir dinin içindeki insanlar dini tek bir görüş, tek bir anlayış, tek bir uygulayış üzerinde birleşmemişlerdir. Herkes kendi düşüncesini beğenir, herkes kendisinin doğru olduğunu söyler, herkes kendisinin iyi yaptığını düşünür, yapılması gerekeni yaptığını söyler. Peki ne olacak bu işin sonu? Dünyada bu işi nasıl çözeceğiz? Bir de bu çabaya gireriz, tamam mı? Ya bir şey yapmak lazım, şu Müslümanların farklı farklı görüşlere bölünmesinin önüne geçmek lazım. Kardeşim, böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olabilmesi için insanların düşünce yeteneğini yok etmen gerekiyor. Böyle bir şey yok ki. Ne bu çabaya giriyorsun? Doğru olduğuna inandığın şeyi anlatmaya devam edeceksin. Hepsi bu kadar. Ama her grup kendisini beğenmeye, kendini doğruda görmeye devam edecekler. Peki ne olacak bunun sonu? Bunun sonu öbür tarafta kardeşim. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ Sonra onların hepsinin dönüşü Rablerinedir. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah da onlara yaptıkları şeyleri tek tek haber verecek, önlerine koyacaktır. Yani düşüncen şuydu, yanlış, düşüncen şuydu, doğru, inancın şuydu, yanlış, inancın şuydu, doğru, amelin şuydu, doğru, amelin şuydu, yanlış diye son kararı Allah bildirecek ve onun sözünün üzerine söz olmayacak. Kıyamet kopacak, bir soru sorulacak. Limenil mulkul yevm? Bugün yetki kimde? Cevap verecek hiç kimse kalmayacak. Suskun bir evren, suskun bir varlıklar alemi. Cevabı soruyu soran verecek. Lillahil vahidil kahhar. Her şeye boyun eğdiren tek Allah'a aittir yetki. Otorite onundur denilecek. O gün sonuca bağlanacak her şey. Duamız şu olsun, onunla bitirelim. Rabbimiz bizi hakkımızda hükmünü bildireceği o gün geldiğinde mahcup etmesin, yüzümüzü kara çıkarmasın, umduklarımızdan mahrum etmesin. Allah bizi cennetiyle, rızasıyla, vereceği nimetleriyle ödüllendirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.